Ayrım 46.
Gerçekten evliyazadelerin evlenmelerine ve boşanmalarına akıl erdirmek zor. Berrin Menderes'in damatları Fatih Rüştü Zorlu'nun milletvekili ve bakan olmasını istemesinin nedenini Vesamet Kutlu şöyle açıklıyor. Fatin bana, benim karımı benden ayrılmasın diye kışkırtan Berrin Hanım'dır. Eğer Emel benden ayrılırsa Adnan Bey de onu bırakacakmış gibi düşünüyor derdi. Emin Çölaşan, Tarihe Düşülen Notlar, 2000, sayfa 51. Adnan Menderes'in tek aşkı soprano Ayhan Aydan değildi. Ondan önce yine Muki Takma adlı bir soprano ile kaçamakları olmuştu. Dönemin bestseller, Kiralık Ruh romanının yazarı Suzan Sözen'le de aşk yaşadığı biliniyordu. Eşi İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ferit Avni Sözen'di. Başbakan Menderes özel yaşamında makam arabasına binip gün ışığında sevgilisini ziyaret edebilecek kadar gözü kara bir romantikti. Fatin Rüştü Zorlu ise Emel Hanım'dan boşanmayacak ama ölünceye kadar Vesamet Hanım'la birlikte olacak kadar aşkına sadıktı. Bir noktanın altını çizmem gerekiyor. Bu kitapta kişilerin özel hayatlarından kaçınmaya özen gösterdim. Ne kişilerin cinsel tercihleri ne de aşk hayatlarını yazdım. Mahremiyete girmemeye çalıştım. Biz tekrar siyasi hayata dönelim. Fatin Rüştü Zorlu, Işık Hızı'yla milletvekili seçilip kabineye girince DP grubu tarafından istenmeyen adam oluverdi. Duygular karşılıklıydı. Zorlu da DP'nin havasından rahatsızdı. Giyimiyle, konuşmasıyla, görgüsü ve tahsiliyle DP'liler arasında yabancı gibiydi. DP Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, Zorlu'nun NATO temsilcilik görevinin milletvekili seçildiği için sona ermesi gerektiğini ileri sürdü. Milletvekilliği ile memurluk bağdaşmazdı. Üstelik DP grubu Paris'teki temsilcilik binasına sevgilisi Vesamet Kutlu'nun oturmasına sert tepki gösterdi. Zorlu dedikoduların önüne geçmek için Paris'teki görevini bıraktı, doğal olarak binayı da boşalttı. Fatin Rüştü Zorlu anlamıştı ki DP grubunda tek dayanağı Başbakan Adnan Menderes'ti. Menderes sabahları başbakanlığa yürüyerek gitmeyi sürdürüyordu. Artık onun yürüyüş arkadaşı Dışişleri Bakanı Köprülü değil, Başbakan Yardımcısı Zorlu'ydu. Başbakan Menderes bacanağı Zorlu'yu aslında Dışişleri Bakanı yapmak istiyordu. Fuat Köprülü'den artık memnun değildi. Köprülü sakin, statik bir dış politikadan yanaydı. Üstelik akademisyendi. Oysa başbakan okumuş yazmış adamları son dönemlerde hep küçük görmeyi alışkanlık haline getirmişti. Köprülü Yunanlı gazeteciler Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs diye bir mesele yoktur diyecek kadar soğukkanlı bir siyasetten yanaydı. Ama bu tür soğukkanlı tavır başta Adnan Menderes olmak üzere bazı DP'lilerin hoşuna gitmiyordu. Köprülü DP'nin kurucusuydu ve parti içinde kuvvetliydi. Başbakan Menderes Köprülü'yü dışişlerinden uzaklaştırmaya cesaret edemiyordu. Fakat Köprülü'nün yetki alanını sınırlamayı da ihmal etmiyordu. Zorlu'yu Dışişleri Bakanı yapmasa da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak dış ekonomi ve Kıbrıs konusundaki ilişkilerle onu görevlendirdi. Zorlu'nun dışişlerinden gelmesi ve Kıbrıs ilişkileriyle özel olarak onun görevlendirilmesi, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün Zorlu'dan nefret etmesine neden oldu. Dışişleriyle ilgili toplantılara artık Fatin Rüştü Zorlu da giriyordu. Üstelik 1955 yılının Haziran ayı başında basından gizlenerek yapılan zirve toplantısında bir değil iki Zorlu vardı. Zorlu kardeşler, zirve toplantısını yazmadan önce bir tespitte bulunmamız gerekiyor. Ana hatlarını Atatürk'ün çizdiği Doktor Tevfik Rüştü Aras dönemindeki Türk dış politikası Araplara ilgisizdi. İkili ilişkilere çok önem verildiği söylenemezdi, ancak Araplara ne düşmanlık ne de sempati gösterilmişti. İsmet İnönü döneminde de bu tutumda bir değişiklik olmadı. DP hükümeti Soğuk Savaş döneminde bu politikayı değiştirmeye karar verdi. Bu politik değişimin temelinde 2. Dünya Savaşı'ndan güç bela ayakta kalarak kurtulan İngiltere ve yeni dünyanın yıldızı ABD vardı. İngiltere Soğuk Savaş döneminde öteki sömürgeci devletlere kıyasla daha uzak görüşlü ve gerçekçi bir politikayı hayata geçirdi. Bir gün kovulacağını bildiği sömürgelerinden çıkıp gitmeye başladı. Ancak giderken de siyasal ve ekonomik çıkarını sürdürecek yapılanmaları kurmaya çalıştı. DP hükümeti Almanların elinden çıkan sömürgelerin Fransızların, İngilizlerin terk ettikleri toprakların da ABD nüfuzu altına gireceğine inanıyordu. Asya ve Afrika'daki bağımsızlıkçı halk hareketlerini önemsemiyordu. Dışişlerine verilen talimat gereği Birleşmiş Milletler'de ABD nasıl oy kullanırsa aynen onlar gibi oy kullanılacaktı. Mahmut Dikerdem, Orta Doğu'da Devrim Yılları, 1977, sayfa 66. Örneğin bu tavır Cezayir meselesinde Fransa'nın yanında yer alınarak hayata geçirilmişti. Benzer bir durum Arap dünyası ile Türkiye'yi karşı karşıya getirecekti. Mısır 1936 anlaşmasıyla Süveyş kanalında İngilizlerin askeri üs bulundurmasını kabul etmişti. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizler Mısır'daki askeri varlıklarını uzun süre koruyamayacağını anlayarak Britanya İmparatorluğu'nun can damarı sayılan Süveyş kanalında mümkün olduğu kadar uzun süre tutulmak amacıyla bir takım tertiplere girişti. Bunlardan ilki 1951 yılında Orta Doğu Savunma Paktı projesi şeklinde ortaya çıktı. İngiltere hükümeti Amerika'nın bu bölgede Sovyet nüfuzunun yayılmasına set çekecek her türlü ittifaka ilgi duyacağını biliyordu. Öte yandan Süveyş kanalının büyük hissesini elinde tutan Fransa'nın da kanalın emin ellerde kalmasını istediği muhakkaktı. Şu halde İngiltere'nin çıkarlarını iki batılı müttefiki ile Arap devletlerini içine alan bir askeri pakt çerçevesi içinde savunması daha gerçekçi tutum olacaktı. Bölgenin askeri bakımdan en güçlü devleti olmak sıfatıyla Türkiye'de böyle bir paktın kurucuları arasına girebilirdi. Amacı komünizm tehlikesine karşı ortak bir savunma olarak açıklanacak bu pakta Ankara'nın hevesle katılacağı umuluyordu. Nitekim öyle oldu. Türkiye, Arap devletlerinin lideri durumundaki Mısır'a bir Orta Doğu Savunma Paktı imzalamasını önermeyi düşündü. Böylece Araplara yaklaşma politikası da ilk sınavını vermiş olacaktı. Başbakan Menderes, Orta Doğu Savunma Paktı taslağını hazırlamak için Arap devletlerinin nezdindeki Türk temsilcilerini gizlice Ankara'ya çağırdı. İşte Zorlu kardeşlerin Fatih Rüştü Zorlu ve Rıfkı Rüştü Zorlu'nun katıldığı konferansın amacı buydu. Orta Doğu Elçileri Konferansı 1955 Haziran'da Ankara'da Bakanlar Kurulu salonunda açıldı. Toplantıya Adnan Menderes başkanlık ediyordu. Sağında Köprülü, solunda Zorlu yer almıştı. Masanın çevresinde krem sırasıyla Cidde Büyükelçisi Kemal Aziz Payman, Bağdat Büyükelçisi Fikret Şefik Özdoğancı, Beyrut Büyükelçisi Rıfkı Rüştü Zorlu, Amman Büyükelçisi Kadri Rizan, Şam Maslahat Güzarı İsmail Sosyal ve Kahire Maslahat Güzarı Mahmut Dikerdem oturmuştu. İşin garip yanı, toplantı gizliydi gizli olmasın ama yine toplantıya katılanlar arasında bulunan İsrail Büyükelçisi Şefkati İstinyeli'nin adı duyarlarsa Araplar kızar diye katılımcılar arasında resmen gösterilmemişti. Toplantı 3 gün Ankara'da, sonra 2 günde İstanbul Florya'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın başkanlığında sürdü. Aslında bir bakıma büyükelçiler 5 gün boyunca boşuna konuşmuşlardı. Çünkü Türkiye'nin Orta Doğu politikasına yön veren isim Çöl Tilkisi adı verilen Irak Başbakanı Nuri Said'di. Fatih Rüştü Zorlu'nun da savunduğu bu politikanın özü şuydu. Başta ABD olmak üzere batılı devletlerin istediği Orta Doğu Askeri Paktı'na Arap devletlerinin katılmasının ön koşulu Mısır'ın bu projeye kazandırılmasıydı. Çünkü Mısır Arap milliyetçiliğinin bayraktarlığını yapmaktaydı. Mısır'ın ve onun yeni lideri Cemal Abdülnasır'ın taraftar olamayacağı bir pakta Arap devletlerini girmeye zorlamak yararsızdı. Bilirler ki böyle bir pakta girirlerse Arap dünyasındaki prestijlerini yitirirler ve ihanetle suçlanırlar. Şu halde ilk önce Mısır'ı ikna etmek gerekiyordu. Mısır yola girerse öteki Arap devletlerini pakta almak çok kolaylaşacaktı. Ama bu stratejiyi hayata geçirmek zordu. Çünkü Nasır liderliğinde 23 Temmuz 1952'de gerçekleşen Mısır devrimi Arap dünyasında yeni bir dönemi başlatmıştı. Maşrık'tan Mağrib'e kadar tüm Arapların sömürgecilerin elinden kurtulacağı müjdeleniyordu. Yani Nasır'ın öncülüğündeki Arap milliyetçiliği, Baas, Arap dünyasını çok etkilemişti. ABD ve İngiltere, Mısır'ı da içine alan bir pakt kurarak bu rüzgarı Sovyetler Birliği aleyhine çevirmek istiyordu. İşte tüm bu stratejiyi hayata geçirecek ülkenin Türkiye olduğu konusunda ABD ve İngiltere hemfikirdi. Türkiye bu görevi neden kabul etmişti? DP hükümeti ekonomik kalkınmanın ABD'den gelecek dolarlarla mümkün olacağını hesaplıyordu. Yardım parası nasıl gelecekti? Bu ne kadar çok komünizm tehlikesi varsa o kadar çok para gelir mantığına dayanıyordu. O halde ne yaptılar? Sanatçıları, öğretim üyelerini ve birkaç işçiyi yakalayıp büyük tevkifat diye gazetelere çarşaf çarşaf haber yaptırdılar. Komünizmi önlemenin tek yolu ABD dolarıydı. Bir avuç dolar için Ankara ABD Büyükelçiliğine bomba atıp komünistler yaptı demekten bile geri durmadı. Evet, neydi hesap? Yeni kurulacak pakta Mısır'ı almak. Bu projenin Türkiye'deki en güçlü savunucusu Fatih Rüştü Zorlu'ydu. ABD, İngiliz patentli bu oyunun en güçlü oyuncusu Türkiye, Mısır'la iyi ilişkileri gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Önce Fatih Rüştü Zorlu'nun ağabeyi Beyrut Büyükelçisi Rıfkı Rüştü Zorlu Kahire Büyükelçiliğine atandı. Hemen ardından Ali Fuat Cebesoy'un başkanlığında bir dostluk heyeti Mısır'a gönderildi. Heyette Ahmet Emin Yalman, Ali Naci Karacan, Selim Ragıp Emeç, Mümtaz Faik Fenik ve Mithat Perin gibi Adnan Menderes'in dostu ünlü gazeteciler vardı. Ancak Gezi beklenildiği gibi olmayacaktı. Mısır Enformasyon Bakanı Binbaşı Salah Salim'in, İsrail Arap dünyasının bağrına saplanmış bir hançerdir. İsrail var oldukça Araplar başka hiçbir tehlikeyi hesaba katmayacaktır. İsrail'i tanıyan devletlerle dostluk kurmayacaktır. Türkiye de İsrail'le ilişkide olduğu sürece Mısır'ın dostluğunu kazanamayacaktır demesi ortamı gerdi. Türk gazeteciler geri durmadı. Mısır Türkiye'nin Orta Doğu'daki öneminin farkında değil miydi? Komünizmin bölgede yayılmasını önleyecek tek sağlam kalenin Türkiye olduğunu bilmiyorlar mıydı? Yoksa Mısır komünizmi tehlike olarak görmüyor muydu? Mısırlı devlet adamlarının yanıtı basitti. Bizi 7500 kilometre uzaklıktaki komünizm tehlikesi değil, Süveyş'teki tehdit daha çok ilgilendiriyor. Sonuçta ne dostluk heyeti ne de Rıfkı Rüştü Zorlu'nun çabaları Mısır'ı pakta girmeye ikna edebildi. Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 1955'te imzalanan Bağdat Paktı'na 4 Nisan'da İngiltere, 23 Eylül'de Pakistan ve 3 Kasım'da İran katıldı. ABD paktın gözlemci üyesiydi. Soğuk Savaş Orta Doğu'yu ısıtmaya başlamıştı. İngiltere'nin Mısır dışında Kıbrıs'tan da yeni düzenlemeler yaparak çekilmek istemesi bu kez Türkiye ile Yunanistan'ı karşı karşıya getirdi. Ve bu gerginliğin tam ortasında Fatih Rüştü Zorlu vardı. Bir telgrafla başlayan olaylar. Fatih Rüştü Zorlu Kıbrıs'tan sorumlu bakandı. Bu nedenle önce Kıbrıs sorunu üzerine Dışişleri Bakanlığı'nda bir komisyon kurulmasını sağladı. Zorlu'nun başkanlığındaki bu komisyonda Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun, Dışişleri Genel Sekreteri Muharrem Nuri Birgi, Atina Büyükelçisi Settar İksel, Dışişleri Genel Müdürlerinden Orhan Eralp ve Mahmut Dikerdem vardı. Dipnot: Türk diplomasisinin onurlu ismi Mahmut Dikerdem, ünlü gazeteci yazar Mehmet Ali Birand'ın dayısıdır. Komisyon Kıbrıs sorununu inceleyecek ve hükümetin tutumunu saptayacaktı. Zorlu'nun önemli üzerinde durduğu ve kendine temel aldığı başlıca iki konu vardı. Bunlardan ilki Türkiye'nin Kıbrıs üzerinde en az Yunanistan kadar hak sahibi olduğunu kanıtlamak ve bunu dünyaya duyurmak. İkincisi, sorunlar çözüme kavuşuncaya kadar Kıbrıs Türklerine gerekli her türlü yardımda bulunarak dayanma güçlerini arttırmak. Kıbrıs politikası konusunda Başbakan Menderes, Başbakan Yardımcısı Zorlu ikilisiyle Dışişleri Bakanı Köprülü farklı düşünüyordu. Köprülü meselenin neden bu kadar abartıldığını belki de hiç anlamamıştı. Temelleri 1930'larda Atatürk ve Venizelos tarafından atılan Türk-Yunan dostluğu, imzalanan Seyri Sefain Anlaşması ile pekişmiş, bu anlaşmaya bağlı olarak on binlerce Yunan vatandaşı Türkiye'ye gelerek özellikle ticaret sektöründe çalışmaya başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra her iki ülkenin Batı İttifakı ve dolayısıyla NATO içinde yer almaları olumlu ilişkilerin kökleşmesine neden olmuştu. 1952'de Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Yunanistan Kralı Paulos'un karşılıklı ziyaretleri ilişkileri pekiştirmişti. İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümünü Yunanları gücendirmemek, Türk-Yunan dostluğuna gölge düşürmemek için DP hükümeti tarafından adet yerini bulsun anlayışıyla küçük bir törenle kutlanmak istenmesi İstanbul'da olaylara yol açmıştı. Dükkanlarını bayraklarla süslemeyen ve tatil yapmayan dükkanlar saldırıya uğramıştı. Hürriyet gazetesi İstanbul'un fethini kutlamak isteyen üniversite öğrencilerinin gösterilerini manşetlerine taşıyordu. Hükümeti Türkiye'nin dış politikasını Atina mı idare ediyor diye topa tutuyordu. Bin yıldır birlikte yaşayan Türk ve Yunan halkları birdenbire geleneksel düşman oluvereceklerdi. Kültürleri birbirine bu kadar benzeyen iki halk neden ezeli ve ebedi düşman yapılıvermişti? Neden? Her iki ülke arasında sürekli gerilen ipin ucunu kimler tutuyordu ve ipin gerilmesiyle İsrail'in kurulması arasında doğru bir ilişki var mıydı? Dipnot: Farklı okuma notları ve sorular. 1. 16. yüzyılda Osmanlılar Kıbrıs'ı fethetmeleriyle saraydaki Yahudi ağırlığı arasında doğru bir ilişki var mıdır? 2. Profesör Abraham Galanti'ye göre Kıbrıs'ı alan Padişah 2. Selim, Yahudi Nasi'ye neden seni Kıbrıs'a kral yapacağım dedi. 3. Kıbrıs alındığında adaya yerleştirilen Yahudi sayısı kaçtır? Neden büyük çoğunluk Larnaka ve Limassol'dadır? 4. Sokullu Mehmet Paşa Kıbrıs'ın Yahudi krallığı olmasını neden önlemiştir? 5. 20. yüzyılın başında Siyonistlerin Kenan ülkesini kurmayı düşündükleri yerler arasında Kıbrıs var mıdır? Akdeniz'in kalbinde bulunan Kıbrıs stratejik öneme sahipti. Yunanistan Kıbrıs'ın kendisine verilmesini istiyordu. Türkiye ise adanın kendisine ait olduğunu ileri sürüyordu. İngilizlerin amacı ise Türkiye ile Yunanistan'ı karşı karşıya getirerek zaman kazanmaktı. İngiltere üçlü konferans çağrısında bulundu. Konferans 29 Ağustos 1955'te Londra'da Lancaster House'da toplanacaktı. Konferans görünüşte Doğu Akdeniz'in güvenliğini ilgilendiren tüm sorunları görüşmek için toplanıyordu. Ancak her üç ülkede esas konunun Kıbrıs üzerine odaklanacağını biliyorlardı. Türk kamuoyu bu sorunu ulusal bir dava olarak benimsedi. Yurdun her köşesinde özellikle gençlik ayaktaydı. Yürüyüşler, gösteriler yapılıyordu. Benzer gösteriler Atina'da da düzenleniyordu. Londra konferansı öncesi Başbakan Menderes 27 Temmuz 1955'te kabinede değişiklik yaptı. Köprülü Başbakan Yardımcılığına Fatin Rüştü Zorlu ise Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Ardından Türk hükümeti Yunanistan'a sert bir nota vererek Kıbrıs'la ilgili tahrik ve kışkırtmalara son verilmesini istedi. Başbakan Menderes gerekirse Türk askerinin adaya çıkabileceğini ima eden açıklama yaptı. Kıbrıs'taki Türk toplumunu mahalli makamlar koruyamazsa Türkiye'nin koruyacağını söyledi. Ve Londra konferansı bu gergin havada toplandı. Türkiye'nin gözü kulağı Londra'daydı. Londra'ya giden heyetin başında Dışişleri Bakanı Zorlu vardı. Ayrıca heyette Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes, Dışişleri Genel Sekreteri Muharrem Nuri Bilgi, Londra Büyükelçiliğinden Bonn'a yeni atanan Suat Ayrı Ürgüplü gibi isimler bulunuyordu. Konferansa katılan üç ülkenin de görüşleri birbirinden çok farklıydı. İngiltere Kıbrıs'ta üçlü bir askeri yönetimi savunuyordu. Yunanistan ada halkının geleceğini kendisinin belirleyebileceğini belirtiyordu. Türkiye ise statüko bozulacaksa Kıbrıs Türkiye'ye katılmalıdır tezini ileri sürüyordu. Londra konferansında beklenildiği gibi bir sonuç çıkmayacağı belli olmuştu. Türk heyeti konferansa yeni bir öneri getirmek istedi. Acaba Kıbrıs sorununun bir süre dondurulması için 5 yıllık bir moratoryum uygulanabilir miydi? Yani her üç ülke de Kıbrıs meselesini 5 yıl süreyle milletler arası bir anlaşmazlık konusu yapmaktan çıkaracak ve bu süre içerisinde Kıbrıs'ın hukuki statüsünde herhangi bir değişiklik isteğinde bulunmayacaktı. Dışişleri Bakanı Zorlu bu öneriyi Ankara'ya bildirip Başbakan Menderes'in onayını almak istedi. Menderes olumsuz cevap verdi. Kıbrıs meselesini erteleme girişimi bizden gelmemeli dedi. Konferansın ikinci tur görüşmeleri başladı. Zorlu gelişmeleri telefonla Ankara'ya bildiriyordu. 6 Eylül akşamı Zorlu Londra Büyükelçiliği'nde Türk heyetini topladı. Ankara'yı telefonla arayıp ertesi gün Leicester House'da görüşülmeye başlanacak ortak bildirim metni üzerinde Başbakan Menderes'ten talimat almak istedi. Zorlu o gece Başbakan Menderes'e ulaşmakta zorlandı. Başbakanı ancak Haydarpaşa garında bulabildi. Menderes'le konuşmaya başlayan Zorlu'nun rengi değişti. 6 Eylül günü 21 sularında İstanbul'da olaylar çıkmıştı. Başta Rumlar olmak üzere azınlıkların ev ve dükkanlarına saldırılar yapılıyordu. Başbakan Menderes Zorlu'ya, "Londra'da artık ne arıyorsunuz? Hemen geri gelin." emrini verdi. Zorlu Başbakan Menderes'le yaptığı telefon konuşmasından sonra BBC radyosunu dinlemeye başladı. Heyetteki herkesin yüzü sararmıştı. 73 kilise, 8 ayazma, 1 havra, 2 manastır, 4340 dükkan, 110 otel ve restoran, 27 eczane, 21 fabrika, 3 Rum gazetesi, 5 Rum kulübü, 2600 ev, 52 Rum okulu ve 8 Ermeni okulu tahrip ya da yağma edilmişti. Balıklı Rum kilisesinin papazı Hrisantos Mandas olaylar sırasında öldürülmüştü. Olaylar sırasında Yahudilere yönelik pek fazla saldırı olmamıştı. Ağırlık Rum ev ve iş yerlerine yönelikti. Sanki bir güç Rumlara ait yerlere gamalı haç çizmişti. İstanbul'un varoşlarından kent merkezine gelenler direkt bu yerlere yönelmişti. Ama sonuçta suçlu da bulunmuştu. Poliste kaydı bulunan Aziz Nesin, Kemal Tahir, Hasan İzzettin Dinamo gibi 43 solcu hemen gözaltına alındı. Bu arada TBMM olağanüstü toplandı. Genel kurulda söz alan DP İstanbul Milletvekili Aleksandros Hacopoulos, hadiselerin tarzı cereyanı, oluş biçimi, tertip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır dedikten sonra, kolluk kuvvetlerinin olaylar sırasında gösterdiği kayıtsızlığa dikkat çekti. Hükümet adına konuşan Başbakan Yardımcısı Fuat Köprülü'nün konuşması genel kurul için tam bir sürpriz oldu. Bu hadiseden hükümet evvelce haberdardı. Ona göre bazı tertibatla almıştı. Fakat bu hadisenin günü ve saati muayyen değildi ve bütün gayretlere rağmen adeta bir baskın şeklinde ve her tarafta birden ortaya çıkmıştır. Fuat Köprülü aslında böyle konuşarak gaf yapmıyordu. Ortalıkta Dışişleri Bakanı Zorlu'nun Başbakan Menderes'e çektiği bir telgraftan söz ediliyordu. Bu telgrafta Zorlu'nun Türkiye'nin Kıbrıs konusunda ne kadar kararlı olduğunun ve taleplerinde ne dereceye kadar ısrar edeceğinin dünyaya ispat edilmesini istediği yazılıydı. Başbakan Menderes telgrafın gereğini yerine getirmişti. Gazeteci yazar Fatih Güllapoğlu Genelkurmay Özel Harp Dairesi'nde başkanlık da yapan emekli Orgeneral Sabri 25 oğluyla yaptığı görüşmede tarihe geçecek şu cümleleri ortaya çıkardı. 6-7 Eylül'de bir özel harp işiydi ve muhteşem bir örgütlenmeydi. Amaca da ulaştı. Sorarım size, bu muhteşem bir örgütlenme değil miydi? Tanksız Topsuz Harekat 1991 sayfa 104. 6-7 Eylül olayları bugün artık bir muamma değildir. Türkiye kamuoyunun Kıbrıs konusunda ne kadar hassas olduğunu dünyaya duyurmak isterken kantarın topuzunu iyi ayarlayamamıştı. O kadar. En uzun boylu Fatin Rüştü Zorlu. 6-7 Eylül olayları DP grubunda sarsıntılı atlatıldı. Ardından bazı DP milletvekillerinin ceza yasasına ispat hakkının konmasını istemesi partiyi parçalama noktasına kadar getirecekti. Yasa tasarısını isteyenler son dönemde DP içinde birçok kişinin suistimal yaptığını iddia ediyor ve bunun önüne geçilmesini istiyordu. Fakat bu yasa teklifinin yapılmasının öncelikli nedeni Devlet Bakanı Mükerrem Sarol'un başkanlığını yaptığı Etiler Kooperatifi'nin demir, çimento gibi malzemeleri devleti zarara uğratarak aldığı iddiasıydı. Her üye normal evlerde otururken Bakan Sarol'un havuzlu, ilginç mimarili, büyük bir malikaneye sahip olmasının altında yatan da bu demir çimento yolsuzluğuydu. İspat hakkının Bakan Sarol'un kellesini almaya yönelik olduğunu düşünen ve eğer buna izin verirse arkasının geleceğini hesap eden Başbakan Adnan Menderes yasa teklifine karşı çıktı. Ama parti grubundaki olayların önüne geçemedi. Grup bastırdı, Devlet Bakanı Sarol istifa etmek zorunda kaldı. Menderes zor durumda kalmıştı. Çünkü 15 Ekim'de DP'nin 4. Büyük Kongresi vardı ve partinin önemli isimleri ispatçılar arasındaydı. Genel başkanlığını tehlikeye düşürmek istemeyen Menderes, kongre günü ispatçılardan Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Ekrem Hayri Üstündağ, Ziyad Ebu Ziya gibi 9 milletvekilinin partiden atılmasını sağladı. Bunun üzerine Turan Güneş, Fethi Çelikbaş, İbrahim Öktem gibi 10 DP'li milletvekili de istifa etti. Adnan Menderes kongreden bir kez daha genel başkan olarak çıktı. Ancak DP çatır diyordu. Görünen neden ispat hakkıydı. Oysa daha derinde yatan neden bambaşkaydı. 1955'te ekonomide bazı zorluklar ortaya çıkmıştı. Dış borçlar giderek artıyordu. Borçlanabildiğimiz kadar borçlanalım. Nasıl olsa Amerika öder anlayışı iflas etmişti. Döviz gelmiyordu. IMF'nin kontrolü ve baskısı artmaya başlamıştı. Dünya Bankası kredi konusunda artık zorluklar çıkarıyordu. İthalat kısılmıştı, kredi ve hele döviz talepleri karşılanamıyordu. Başbakan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Sıtkı Yırcalı'yı kişilerin ve şirketlerin ihtiyacına göre döviz veren döviz komitesine üye yapmıştı. Döviz komitesinin başı dertteydi. İstekleri yerine gelmeyenler ortalığı karıştırıyor, iftiralar, dedikodular gerçekle karıştırılıyordu. Parti içinden de hükümete eleştiriler gelmeye başlamıştı. Örneğin Başbakan Menderes'in halası Sacide Hanım'ın oğlu DP Milletvekili Kenan Akmanlar bile üç arkadaşıyla birlikte hükümetin ekonomik siyasetini eleştiren bir rapor hazırlamıştı. Ve bir gün hiç beklenmedik bir olay oldu. Kalay sıkıntısından dolayı beyaz peynir için teneke bulunamayışının Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun istifasına yol açacağını kim bilebilirdi? Zorlu siyasi hayatının en güçlü sınavını Kasım ayının son günlerinde yaşayacaktı. 22 Kasım'da toplanan DP grubu izlenen ekonomik politikalarla ilgili mecliste gen soru açılması önergesini kabul etti.